Ayrım 3.
Sayfa 27. Fehim Cezmi arada bir yaşam savaşının acılaştığını görür. Ali Mümtaz Bey'in nasıl taşınacağını bilmek kolay değildir dediği akıl yükünü kendisinin doğru taşıyıp taşıyamadığını düşünür. Akıl, canlının canlığı yediği bu çevrimin içinden çıkaramıyor insanı. Ama Mümtaz Bey'in düşündüğünü düşünmeden, sorduğu soruları sormadan nereye varılabilir ki? Mümtaz Bey, canlının canlıyı sevdiği, kolladığı bir düzen kurmaya kalkmıştır düşlerinin dünyasında. Öğrencilerinden istediği de o kadarcıktır. Sevginin, barışın olduğu bir düzeni düşlemek. Hiç ulaşılamayacak bir düş olsa bile. Mümtaz Bey, karnı doymayan balık, böcek, kuş, kurt, sürülerinin hoca bunlara popülasyon yerine sesleri ezip büzerek püpülasyon diyordu. Açlıktan kırıldıklarını, göç ettiklerini ya da başkalarının benimdir dediğine saldırdıklarını anlatırdı yeri geldiğinde. Kurt olsun, kuş olsun ya da insan olsun, püpülasyon neden karnını doyuramaz? Kara tahtanın orta yerine eğri büğrü bir adacık çizer, üstüne 100 yazardı Mümtaz Bey. Sayı 100. Adacıkta her şey yolunda, dengede. Püpülasyon çok sevişir, çabuk ürer, az ölür efendi. Kimi denk düşer böyle olur. İyi, iyi de iyi sürgüt iyi olmaz. Sayı artar, kötü iter, iyi çeker. Göç üstüne göç gelir, katılır iyinin olduğu yere. Sayı arttı mı, püpülasyon büyür, toprak büyümez. Su da, hava da, çayır da, otlak da, güneş de büyümez, a efendi. Kendisi gelmeden korkusu gelir açlığın. Aşılmaz olan da, unutmayın, kendisi değil, işte bu, korkusudur açlığın. Korkular büyüyünce akıl şaşırır yolunu. Açmazlara, çıkmazlara saplanır. Yeten şey yetmez, beti bereketi kalmaz dünyanın. Saldırıyı, talanı, doymazlığı bunlar getirir dünyaya. Öğrenim bitmiş, rütbeler takılmış, sıra baytar teğmenlerin hurçları, sandıkları, yataklarıyla 2 milyon kilometre kare genişliğindeki bir büyük coğrafyanın şurasına burasına dağılıp gitmelerine gelmişti. Fehim Cezmi yaşamını çekip çeviren bu büyük coğrafyayı ta öğrenciliğinin ilk yıllarından bu yana türlü düşlerle, acılar, kırgınlıklar, küskünlükler, hoyratlıklarla iç içe adını koyamadığı bir sevgiyle sevdiğini duyumsardı. Son 10 yıldır oradan oraya dört bir yanındaydı bu coğrafyanın. Atla, arabayla, kağnıyla olunca uçları birbirine bağlanamıyordu. Kendisini kendisiyle birlikte birçok şeyi Sakarya'nın gerisindeki bu daracık topraklara sürüp sıkıştıran da oydu. İstanbul bir ucundaydı bu coğrafyanın. Hurçla, sandıkla, çoğu da haftalar, aylar süren yolculuklarla gidilebilen yerleri ise hep başka uçlardaydı. Dere yatağından yukarıya, çadırlara doğru gelen iki başçavuşun Nalbant Tahsin ile nakliyeci Hasan'ın konuşmalarına kulak verdi binbaşı. Nakliyeci başçavuş, "Pırıldak bildiğin pırıldak işte," diyordu. "Kamyon bulamamışlar." "Diyeydin, demedim. Öküz ayağı bu, git git bitmez, bilmediğinden mi? Demedim." İki başçavuşun pırıldaktan söz ettiklerini duyunca Fehim Cezmi gülümsedi. Tümen komutanı, "Geldi mi, nerede kaldı?" diye adam üstüne adam salıp, Akşehir'den gelecek haberleşme pırıldaklarını soruyordu iki gündür. Nakliyeci başçavuşun kolordu menzilindeki adamları daha hızlısını bulamamış, yükü öküz koşulu kağnılara yükleyip yola çıkmışlardı. Geldi geliyor ama nasıl? Tümen komutanına pırıldaklarını kağnılara yükledik beyim diyemiyordu çavuş. Kağnı ile pırıldak. İkisi de insan yapısı, ikisi de akıl işi ya. Nedense yakışmıyordu birbirlerine. Hasan'ın öküz ayağı bu, git git bitmez dediği ondandı. Fehim Cezmi'nin gece yarısı nakliyeci başçavuştan duyduklarına gülümsemesi biraz da kendisine, kendisinin de aralarında olduğu ittihatçılık serüveninin hesapsızlığınaydı. Bellemişiz bak, sonunda ekmeğin undan olduğunu bellemişiz, ne iyi. Kavganın kanıyla kılıçla değil, kamyonla pırıldakla, telsizle kazanıldığını bellemişiz sonunda diye söylendi kendi kendine. Kaan'ıyla Katır'la merkeple Turan'a gidelim derken sığınacak yer dediğine düştük ya olsun. Hadi Pırıldak'la Kaan'ı neden birbirine yakışmaz öğrendik mi bakalım? Nalbant başçavuşla nakliyeci başçavuşun günlük işlere ilişkin bilgi vermeleri uzun sürmedi. Kastamonu Merkez Tekalifi Harbiyesi'nden 6 sandık nal mıh saraciye geldiğini, süvari kolordusunun eksiklerinin çoğunun kendilerine gönderildiğini anlattı Tahsin. Nakliyeci başçavuş kanıları, katırları, arabaları ile yük taşıyıp gelenlerin kadınlar, yeni yetme delikanlılar, genç kızlar bile vardı bunların arasında. Teslimatı yapıp dönecekleri yerde hısım akraba tanıdık aramalarından, nereden akıl ettikleri bilinmez sorular sorduklarından yakındı. Reis Paşa nerededir diye soruyorlardı. Çadırını, atını, seyisini olsun bir yol görmeden gitmek istemeyenler vardı. Gavur ne yandaydı? Hangi sırtın, hangi tepenin arkasında kör olası? Bizim dayı oğlu Hikmet Çavuş'u birinci bölükte görüversem diye tutturmuştu ayaşlı genç bir kadın. Keskin dolaylarından üç delikanlı taşıma kollarının arasına girip gönüllü yazılmaya gelmişlerdi. Tüfek ver, yerini göster gavurun, biz gideriz diye diretiyorlardı. Giriş çıkış yerine bir büyük çadır, birkaç da aklı başında adam istedi nakliyeci başçavuş. Nereden bulabileceğini sordu. Tahsin'le Hasan ayrıldı. Yeni atanan levazım sorumlusu Bahri Bey'in gölgesi göründü patikanın çıkışında. Denizciydi yüzbaşı, sol kolu yoktu. Çanakkale'de yaralanmış, malulen emekliliğe ayrılmış Bahri Bey. İzmir, arkasından İstanbul işgal edilince ceketinin bir kolunu cebine sokup kendisi böyle diyordu. Ankara'nın yolunu tutmuştu. Fehim Cezmi ayakta karşıladı kolsuz yüzbaşıyı. Yer gösterdi, yanına oturttu. Bahri Bey, meclis reisi paşanın savaş salmasını, bu da Bahri Bey'in kendi deyimiydi, İşe yaradığından söze başladı. Gelen erzakın, eşyanın tutarını saydı, döktü. Üç gündür günde en az bir öğün askere sıcak yemek yedirildiğini, yedek kumanyaların yerlerine ulaştırıldığını anlattı. İş ağırdı ama üstesinden geliniyordu işte. Tek kollu olsa bile. Sigarasından derin bir nefes çekti denizci. Bizdendir dediler binbaşı. Adınız geçti de cemiyetin eskilerinden, kıdemlilerinden olduğunu söylendi binbaşım. Cemiyet? İddiatçı, iddiatçıdır Fehim Cezmi Bey. Ta Selanik'ten, öyle dediler. Bahri Bey'in sözü nereye getirmek istediğini anlamaya çalıştı Cezmi. Evet, kimlerdi söyleyenler? Neden gerekti ki? Bu olumlu yanıt yüreklendirdi denizci yüzbaşıyı. Ankara'daki arkadaşlar, meclistekiler, başkaları hazırlıklı olalım denilmekte. Ordu buradan da çekilirse iş başa düşecek gibi, dedi. Kolsuz yanını masaya dayamıştı. Elindeki sigarayla oyalandı bir süre. Sigarayı evirdi, çevirdi. Başını kaldırdı. Tısır tısır ıslıklı bir sesle, Enver Paşa ile arkadaşları hazır binbaşım, sınırdalar, gün gün haber bekliyorlar, diye ekledi. Bir şey buruluverdi içinde Fehim Cezmi'nin. Üşümüş gibi omuzlarını kaldırdı, büzüldü. Hayır, insanın akılsızı hiçbir hayvana benzemiyordu. Diklendi, derince soluklandı, sesini denetlemeye çalıştı var gücüyle. Biz işimize, işimize bakalım Bahri Bey, dedi. Ayağa kalkarken, işimize bakalım ki ordu buradan da çekilmesin. İddiatçılık falan alınmayın, millete hainlıktır, diyecekti. Çevirdi, hayır getirmez şu sıra, diye ekledi. Çok da alınmışa benzemiyordu girişken yüzbaşı. Sigarasını attı, ayağıyla bastırdı. Evet, evet, doğrusu da bu binbaşım. Görelim bakalım, dedi. Ayağa kalktı, ceketinin boş koluna doğru kayan yakasını çekiştirdi. Fehim Cezmi, Yunan'ı burada, bu geldiği yerde boğar ordu. Kemal Paşa'ya kulak verelim biz. Sınırda bekleyene umut bağlamak akıl işi değil, hiç değil, dedi. Benim ricam yiyecekti, yemdi, cephaneydi, dağıtımda bir aksaklık olmasın. Aman olmasın şu sıra diye bağladı sözünü. Hay hay, baş üstüne, dağıtımda bir sıkıntı yok şimdilik dedi Bahri Bey. Bayır aşağı yürüyüp giderken kendi kendine bir şeyler mırıldanıyordu. Menzil komutanlığında çoğu sabahlara dek sürüp giden uğultulu çalışma çok değil birkaç saat içinde yavaşlamış, araba durak yerinden dağıtım çadırlarından gelen sesler azalmıştı. Canı sıkılmıştı. Çadırına girdi, yatağına uzandı Cezmi. Çadırın aralığında giren ay aydınlığı sivri ucu portatif karyolanın üstüne düşen ikiye katlanmış bir kuleye benziyordu. Soluk, sarımsı bir ışık oyunu. Portatif karyola 19 yıllıktı, eskimişti. Karyolanın başucuna yerleştirilmiş çelik çemberli, köşe bentli sandık da öyle. Karyola sandık. Bir de yerde yelken bezinden yapılmış meşin kuşaklı hurç. Öğrenimini bitirip subay olanlara subay giysilerini giydikleri gün aylıkları yolluklarıyla birlikte verilen özel eşyalardandı. Gelirim dedim ya, işte geldim anacım. Celadeti Bahri gemisi, iskele meydanı, tahta kale. Bir yanda iş yerleri, mağazalar, gazinolar, öbür yanda kıyı boyunca uzanıp giden yalılar, yük taşıyıcılar, seyyar satıcılar, atlı tramvaylar. Dumanı arkasında esintisiz nemli bir yaz sabahı girdi gemi limana. İskele ayağında sular, zift katran karışığı bir renkteydi. Baytar Mektebi öğrencisi İstanbul'a gidişinden 5 yıl sonra hurcu, sandığı, sırmalarıyla gemiden indi. Selanik'e geldi. Fehim Cezmi Haziran sonunda mektebi bitireceğini atanacağı yere gitmeden bir koşu ellerinden öpmeye, özlem gidermeye geleceğini yazmıştı anacığına. Gelirim dedim ya, işte geldim. Atandığı yer yanında, yakınındaydı anacığının. 5. Süvari Tümeni'nin karargahı Selanik'in burnu dibinde Gevgili'deydi. Fehime geçen yıl çiftlik komşularından birinin yeğeniyle evlenmiş, Selanik'e yerleşmişti. Kocası Ahmet Nejat, orta büyüklükte bir gemicilik şirketinde kaptandı. Şirketin gemileri Karadeniz limanlarına, İskenderiye'ye, İzmir'e, çoğu da Marsilya'ya gider gelirmiş. Kaptan düğün öncesinde, günlerimin çoğu denizde geçer benim. Fehime Hanım benim olmadığım zamanlarda yalnız kalmasın. İzin verin, validem hanım da bizimle birlikte gelsin diye Zeynel Bey'den gerekli oluru alınca Cezmi'nin annesi de kızı ile birlikte Selanik'e gitmişti. Kadriye Hanım bu güzel günüm, en güzel günüm diye karşıladı, kucakladı oğlunu. Sırmalarını, omuzlarını, yüzünü okşadı. Gözyaşlarını sildi, gülümsedi. İşte bu benim barışık günüm, dedi oğluna. İş tipteki, çiftlikte, hepsi 5 yıl birlikte yaşadığı kocasından sonraki yılların en barışık günü. İşte öyle, en barışık gün. Cezmi anasının hepsi 5 yıl birlikte yaşadığı kocasından sonraki yıllarının nasıl geçtiğini bu barışıklık sözünden çıkarmaya çalıştı. Ne denir? Sevdiklerimizin sıkıntısı, yalnızlığı işte böyle yıllar sonra gelir bulur bizi. Üstünde durmamış, düşünmemiş olmanın sızılarıyla birlikte gelir, yüreğimizi burkar. Barışık değilmiş dünyasıyla Kadriye Hanım. Yalnızlığın sıkıntılarını yaşamış durmuş demek kendince. İçindeki kavgayı gün yüzüne çıkaramamış. Kızıyla birlikteydi işte. Öyle uzun uzun iş tipteki çiftlikten söz etmezdi. Çok bir işim kalmadı oralarda derdi. Fehime yalnız kalmasın dedim. Derde geçiştiriverirdi eski yaşamından kopuşunu. Uzun boylu, balta burunluydu kaptan. Cezmi'nin Gevgili'ye atandığından 3-3,5 ay sonra ilk kez bir akşam yemeğinde buluştular. Kaptan olanca içtenliğiyle evin Cezmi biraderinin de evi olduğunu söyledi. Cezmi'nin 8 ay sonra ansızın Selanik'ten Anadolu'nun ta bir ucuna Elaziz'e atandığı güne değin birkaç kez daha buluştular. İçtendi, sevecendi ya, evinde de kaptandı Ahmet Nejat. üstten üstten ölçülü bir konuşması vardı. Kendisinden 10 yaş küçük olan karısı Fehime'ye başka, valide dediği Kadriye Hanım'a başka bir sevgiyle bağlı olduğunu göstermek istemezdi pek. Limanı, körfezi gemileri, tramvayları, dolup boşalan kahvehaneleri, gazinolarıyla Selanik canlıydı, devingendi. Bugünden yarına Avrupa'da yaşanılanların gerisinde kalmama yarışındaydı. Şehir, Türklerin, Rumların, Yahudilerin, yabancı girişimcilerin, Balkanların, uzak yakın yörelerinden kopup gelmiş serüvencilerin harmanlandığı bir düşler, umutlar, coşkular dönemini yaşıyordu. Cezmi, Gevgili'den geldiği günlerde ordu müfettişliğinde görevli arkadaşlarıyla buluştu. Kimse zorlamadı. Askerden, sivilden, cemiyet üyesi olduğunu bildiği yeni dostlar edindi. Birkaç ay sonra bir gece yarısı arkadaşlarından Üsteğmen Naci'nin kılavuzluğunda gözleri bağlandı, bilmediği bir semtte, bilmediği bir eve götürüldü. Tak tak tak, tak tak tak, sayısı giderek artan bu aralıklı kapı vuruşlarına içeriden gelen yanıt belli belirsiz bir fısıltıydı. Anlaşıldı. Parola nedir? Hilal. Hilal ya da ne olduğu pek bilinmeyen bir ülkeye adaması insanın kendini. Dönüp dönüp baştan alınıyor. Yıllardır sonu gelmiyor bu sorgulamanın. Eski iddiatçı cemiyetten olmanın 10 yıldan daha uzun süren kavgalı kanlı bir sürüklenişin sorumluluğu da olduğuna inandıramıyor kendini. Tak tak tak. Fehim Cezmi 15 acılı yıldan sonra yine o kapının önünde bulsa kendini bir an duraksar, yüz geri dönüp gider miydi ki? Olmayacak bir şey. Sınıfının birincisi Baytar Teğmen Cezmi'den başkası yanıt veremez böyle bir soruya. Teğmen kendi gerçekliğini yaşamıştır o gece yarısı. Açılan kapıdan içeriye girdiklerinde gözleri bağlıydı. Naci'nin şu tarafa diye kolundan tutup götürdüğü odada fısıltılar, ayak sesleri, hışırtılar vardı. Ayakta öyle dikildiler, durdular bir süre. Cezmi Efendi, cemiyete girmek istediniz, dedi içeridekilerden biri. Kalın, biraz boğuk, olabildiğince dingin bir sesti konuşanın sesi. Sorduk, araştırdık. Kıpırtılar, kağıt hışırtıları, soluklanmalar. Sorduk, araştırdık. Millet için, memleket için, cemiyet için uygun gördük, değerli gördük sizi. Şimdi ses yükseldi. Daha tok, daha kararlıydı. Kuşku, kaygı, duraksama olmamalı. Cemiyete girince kararlarına, kurallarına uyarsınız cemiyetin. Şu sıra söylemem, açıkça söylemem gerekir ki üye olduktan sonra cemiyetin kararlarına, kurallarına, talimatına uymamanın cezası ölümdür. Kısa bir suskunluktan sonra başlangıçtaki dinginliğine alçaldı ses. Az sonra üye olmak için ant içeceksiniz. Gözleriniz bağlı, bizi görmediniz, tanımadınız. Dilerseniz çıkıp gidersiniz. Bu buluşmayı olmamış sayarsınız. Şimdi evet ya da hayır deyin. İçinizden geldiği gibi cemiyete girmeye kararlı mısınız? Evet. Cemiyete girmeye kararlı mısınız Cezmi Efendi? Evet. Son kez efendim, bir kuşku kalmasın. Cemiyete girmeye kararlı mısınız? Evet, kararlıyım. Şimdi ant içeceksiniz. Şöyle geçelim. Birkaç atım yüründü, yoldaki başka bir odaya geçildi. Bağcıyı çıkarabilirsiniz efendim. Maun kaplı, yüksekçe bir masanın arkasında kızıl kaftanlar giymiş, yüzleri maskeli, görünüşleri çarpıcı üç adam. Adamlar kollarını kavuşturmuş, dirseklerini masaya dayamışlardı. Talat mı, Tahir mi, Nazım mı? Belki birkaç ad daha. Cemiyet üyesi diye bildiklerinin hepsi bunlardı Cezmi'nin. Kendisini cemiyete alanların kimler olduğunu hiçbir zaman öğrenemedi. Öyle dediler. Sol elini masanın solunda duran tabancanın, sağ elini önündeki Kur'an'ın üstüne koydu. Ortadaki adam millet dedi. Genç Teğmen millet diye yineledi. Ortadaki adam kanunu esasi dedi. Kanunu esasi diye yineledi. Kanunu esasinin getirilmesi, meclisin açılması, milletin hak, adalet, dirlik, düzen içinde mutluca yaşaması için çalışılacağına vallahi ve billahi ant içti. Talimat alacağı kılavuzun üst değmen Naci Efendi olacağı söylendi. Gözleri bağlandı yeniden. Evden çıktılar, kol kola yürüyüp karanlığa karıştılar. Bitki, böcek, şu bu. Bunlar bulduklarıyla yetinir denilmiş. Doğru değildir efendi. Kılıfının altında can taşıyanın kaygısı, kımıldısı, arayışı bitmez. Olanı, olanın iyisini, iyinin uyarını, kendilerine yaraşanını ararlar bunlar da. Otun yeşermesi, ağacın serpilip yücelmesi, kuşun kanat vurup uçması ondandır. Baytar Mektebi'nin son sınıfında Ali Mümtaz Bey ile aralarında Cezmi'nin de bulunduğu son sınıf öğrencilerinden üçünün tutuklanıp Selimiye kışlasına götürülmelerine, orada 21 gün sorgulanmalarına neden olan sözler bunlardı. Kara kışın ortası, Selimiye'nin bodrumundaki taş oda, yarı ıslak, yarı karanlık, gözden, görüntüden uzak bir yerdeydi. Denizle rüzgarın birbirine karışan uğultusu, geceleri şurada duvarın hemen arkasındaymış gibi büyür, büyür, büyürdü. Dayanılmaz olan bir başka şey, siyaset yapıyor, talebeyi cidale hazırlıyor diye saraya jurnal yazanın aralarından biri Sıddık Vehbi adındaki arkadaşları olmasıydı. Sıddık Vehbi kaldı, soruşturmada aklanmasına karşın mektepte ilişiği kesiliverdiydi Ali Mümtaz Hoca'nın. Nereden bakılsa kanatları kırıktı kuşların, ağaçlar kurumuş, otlaklarda otlar solmuş, çürümüştü. Yakanızdaki işaret nedir sizin? Bilemedim. Virenya Atya bir gece Otel Dorient'in gazinosunda Sarbun Selanik'in kimyacısı Naim Bey tanıştırdı Fehim Cezmi'ye. Otel Dorient'in Avusturya'dan getirip sahnede dansa çıkardığı 12 kızdan en genç olanıydı Virenya. Macar asıllıydı. İlk kez Selanik'te revüye çıktığı söyleniyordu. Tanıştıklarının ertesi günü iskelede köprü girişinde buluştular. Cezmi, Naim, Virenya, Emma, dördü. Eylül sonu aralıklı inceden ince bir yağmur yağıyordu. Hamidiye Caddesi, Olimpos Meydanı, iskele, doklar, gazinolar, arabalar, insanlar. Her şey biraz ıslak, biraz pusluydu. Giyimi sadeydi Virenya'nın. Başında uçuk mavi kadifeden bir bere, üstünde krepten kuşaklı gri bir pardüsü vardı. Boyasız, pudrasız, allıksızdı. Yağmur altında yüzünün derisi çocuk gibi, içten gelen bir aydınlıkla parlıyordu. Bir gün önceki boyalı, rimelli, dantelli kız gitmiş, yerine bu narin, ürkek, ergenliğin eşindeki genç kız gelmişti. Evcil, sokulgan, cana yakın. Bira vardır beyim, sipaten bira, puşor bira. Dondurma, krema da vardır isterseniz.